Ayrım 44, sayfa 401. Taksideki kız. İstanbul ülkesi soluk soluğa gecenin geç vakitlerine hazırlanıyor. Gündüz insanları akşam vakti televizyon karşısında mahmurlaşıp, içtikleri çaylarla sersemleyip, saatlerce çalışmanın verdiği yorgunlukla yatağa giderken, gece insanları ne getireceği belirsiz ama pek tekin olmayan olaylara da hazırlıklı olmaları gereken bir geceye çıktılar. Meydanlarda gece boyunca ucu bucağı belli olmayan sarı kırmızı bir yılan gibi uzanan trafikte, köprülerin, caddelerin ışıkları altında görünen bazı evlerde, Belgrad ormanlarında Theodosius surlarının dibinde, cami, kilise, sinagog avlularının kuytularında, parklarda, sessizlik çökmüş üniversite bahçelerinde, Beyoğlu'nun Arnavut kaldırımlı dar sokaklarına dizilmiş eski evlerde, kumar, fuhuş, cinayet, soygun erbapları mesleklerini uygulayacak, uzun topuklarıyla boyları 2 metreye yaklaşan travestiler çakma çantalarını sallaya sallaya dolaşacaklar, polis arka arkaya yağan ihbarların hangi birine koşacağını şaşıracağı bir geceye başlayacak. Belediyenin çöp kamyonları şehrin caddelerine, sokaklarına daldılar. Sabaha kadar açık olan işkembeciler sarhoşları kabul etmeye başladı. Boğaz kıyısındaki lüks gece kulüplerinde ithal şampanyalardan küçük nehirler oluşturuldu. Dayak yiyen kadınların bazıları kadın sığınma evlerini aradılar. Çocuklar köprü altlarında tiner çektiler sırayla. Gece çalışan taksi sürücüleri ise "Haydi Allah'a emanet" diyerek her türlü tehlikeye açık metropol gecesine daldılar. Bunlardan biri de Tokatlı bir taksi şoförüydü. İstanbul'a göç edeli 17 yıl oluyordu. Dile kolay, direksiyon sallayarak geçen 17 yıl. 3 çocuğunu okutmak, adam etmek için yapıyordu bu işi ve şimdi, çok şükür demeden anmadığı bir biçimde, ikisi üniversiteyi bitirmişti, üçüncüsü de son sınıftaydı. Geceleri İstanbul tehlikeliydi. Öldürülen taksi sürücülerini duyuyorlardı. Taksici cinayetleri deniyordu bunlara ve sayıları az değildi. Fakat geceleri daha iyi para olduğundan mı, yoksa gündüzleri insanı çıldırtacak hale gelen trafik cenderesinden kurtulmak istediğinden midir, nedendir bilinmez, geceyi yeğliyordu. Telsizi hep açıktı. Bir şey olursa tehlikeyi belirtmek için arkadaşlarıyla kararlaştırdıkları parolayı söyleyeceklerdi. Arabaya kimin bineceği belli olmazdı ki, hırlı da binerdi, hırsız da. Efendi insanlar da binerdi, cebindeki 3 kuruş paraya tamah edip onu ıssız bir kenar mahallede boğup bir tarlaya atmak isteyendi. Böyle olaylar eksik değildi İstanbul'da. Aile babası Tokatlı sürücü o gece ilginç bir yolcu aldı. Siyah paltolu, ince bir kız. Radyo evinin önünden binmiş, Avcılar'a gitmek istediğini söylemişti. Dalgın, uykulu bir hali vardı. Sonra da başını arkaya dayamış, uyumaya başlamıştı. Sürücü, kızın sarhoş olduğunu düşündü. İnşallah geçen günkü sarhoş gibi kusup da döşemeyi rezil etmezdi. Gidecekleri yere kadar sesini çıkarmadı ama oraya gelince, "Hanımefendi geldik, uyanın," diye seslendi. Kız kıpırdamadı. Sürücü geriye doğru dönüp, "Hanımefendi," diye seslendi tekrar. "Geldik, Avcılardayız." Kız yine kıpırdamadı. Bunun üzerine sürücü hiç istemese de kıza hafifçe dokunmak zorunda kaldı. İşaret parmağıyla omzunu dürttüyse de kız oralı olmadı. Biraz daha güçlü bastırınca yanlamasına arka koltuğa düştü. Belli ki kendinde değildi. Sürücü kara kara ne yapacağını düşündü. Çalışması gerekiyordu. Geçen her dakika kazancını azaltıyordu. Arabadan indi, arka kapıyı açtı. Kızı birkaç kez daha sertçe dürttükten sonra uyanmasından umudu keserek onu 2 kolunun altından tuttu, kaldırıma doğru çekti. O saatte ıssız olan, kimselerin geçmediği bir bölgede kaldırıma oturttu. Arabasına geri döndü, gaza bastı, bir süre gitti. Sonra içi bir türlü rahat etmedi, geri döndü. Gecenin o saatinde yolda uyuyan bir kızın başına her şey gelebilirdi ve bunların hiçbiri de hoş şeyler sayılmazdı. İki kız babası sürücü olabilecekleri gözünün önüne getirmek bile istemiyordu. Bu ülkede kızlara tecavüz etmekle yetinmiyor, bir de başlarını levye ile eziyor, köy kuyulara atıyor, benzin döküp yakıyorlardı. Yeni şiddet dalgası buydu. Çünkü katiller ekranda gördükleri, filmlerden öğrendikleri, DNA dahil hiçbir iz bırakmama ilkesine uyuyorlardı. Buna rağmen yakalanınca da ormanda avlanmış ürkek vaşak gözleriyle kameralara bakıyorlardı. Bu gözlerin hiçbirinde o kızın ya da ailesinin yaşadıklarını anlama, sezme emaresi yoktu. Sonra bu katilleri destekleyen tweetler sökün ediyordu, protesto edenlerle birlikte. Sürücü geri döndüğünde kız yere uzanmıştı. Belki de devrilmişti demek daha doğruydu. Kendinde değildi. Soğuktan elleri ve yüzü buz kesmişti. Sürücü çaresizlikle çevresine bakındı, kızı emanet edebileceği birilerini aradı, kimse yoktu. Dükkanlar kapalıydı, kaldırımlar boştu. Belli merkezlerde yoğunlaşan trafik ve insan seli yoktu bu dış mahallelerde. Kızı uyandırmaya çalıştı, hatta yüzüne küçük fiskeler de attı. Kız hiçbir tepki vermiyordu. En doğrusu onu orada bırakıp gitmekti. Gideyim de ne hali varsa görsün diye düşündü. Ben mi zıkkımlandım onca içkiyi? Sonra acıdı. Küçük kızının yaşında gösteriyordu. Kim bilir ne derdi vardı garibin. Gel başımın belası diyerek onu koltuk altlarından tutup arabaya sürükledi. Arka koltuğa yatırdı, kaloriferi çalıştırdı. Uzunca bir süre ne yapacağını düşündü. Kızı bir hastaneye götürse bin bir soru soracaklardı. Eve getirse durumu karısına açıklaması pek kolay olmazdı. Arabayı anlamsızca sürmeye başladı, nereye gittiğine bakmadan. Bir yandan da hem iş kaybına uğradığı hem de boşuna yakıt tükettiği için tedirginliği artıyordu. Yolda onu durdurmak isteyen üç yolcuyu geçti. Sonra aklına bir şey geldi. Ya yoldaki trafik denetimlerinden birine takılırsa, arka koltukta yatan kızı nasıl açıklayabilirdi onlara? Adını bile bilmiyordu. Böyle avare avare dolaşmanın da sonu yoktu. Kararlı bir tavırla arabayı tenha bir yerde durdurdu. İnip kızın uyanıp uyanmadığına baktı. Ölüde ses vardı da kızda yoktu yine. Kızın ceplerini karıştırmaya başladı. En azından bir kimlik, bir telefon numarası filan bulur, bu beladan kurtulurdu. Ne var ki aradıklarının hiçbirini bulamadı. Kızın ceplerinden onu dehşete düşüren şırınga, lastik gibi bir şeyler çıktı. Bu taraklarda bir hiç bezi olmayan sürücü ilk kez o zaman kuşkulandı. Yüreği çarparak kızın boynuna elini koydu. Şah damarını bulmaya çalıştı. Atmıyordu. Kız buz gibiydi. Hem de cayır cayır yanan kalorifere rağmen. Kızın ince yüzü de morarmıştı. Acaba hastaneye götürse kurtarabilirler miydi zavallıyı? Kendisi de pek inanmadı bu düşünceye. Kızın durumu belliydi işte. Belki de onu kaldırıma indirdiği zaman ölmüştü. Buz gibiydi. Kendisi de saatlerdir bir ölüyle dolaşıp duruyordu. Şimdi kızı hastaneye, karakola götürse başına binbir iş gelirdi. Ölüm saati belli olunca bunca vakittir kızı niye getirmediğini sorarlar, kendisinden kuşkulanırlardı. Kızı nereden tanıdığını, uyuşturucuyu kimden aldığını sora sora canını çıkarırlardı. Hayır, hiçbir yere götüremezdi o zavallı kızı. Onu yine koltuk altlarından tutup incitmemeye çalışarak arabadan indirdi, duvar dibine uzattı. Açılmış olan bacaklarını siyah ince paltosuyla kapattı. Sonra ellerini açıp ona bir Fatiha okudu. Arabasına bindi. Yürek burukluğuyla geceye daldı. Hazreti Muhammed'e ve Konstantiniyye'ye dair. İman sahipleri bilirler ki Hazreti Muhammed, parantez içinde, bu ismi anınca SAV eklemek de şarttır çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin kısaltılmışıdır. Allah'ın selamı onun üstüne olsun demektir. Konstantiniyye'nin alınmasını, İslam topraklarına katılmasını çok istiyordu. Bu konuda sahih olduğundan kuşku duyulmayan bir hadisi şerifi bile vardı. Peygamber 632 yılında bir Haziran günü yorgun argın mescide gitti. Orada, "Ey Müslümanlar, benden bir kötülük gördünüzse işte sırtım. Bana vurun. Eğer malınızı aldıysam, işte malım. Alın," dedi. Bunun üzerine herkes peygamberin ölümlü dünyadan ölümsüz dünyaya göçeceğini anlayıp derin bir hüzne gömüldü. Peygamber 3 gün sonra başı Ayşe anamızın kucağındayken işaret parmağıyla gökyüzünü gösterdi. Çünkü Azrail meleği ondan izin alarak içeri girmişti. Böylece 63 yaşında Konstantiniyye'yi alamadan ve alındığını göremeden ruhunu teslim etti. Cenazesi sadece aile üyeleri tarafından kaldırıldı. Oracağa gömüldü. Çünkü Müslümanlar kimin halife olacağı kavgasına tutuşmuştu. Bazı iman sahipleri bunun nedenini Hazreti Muhammed'in bir devlet ve servet bırakmış olmasıyla açıklarlar. Yakınındakiler, çarmıhta can veren Hazreti İsa'nınkiler gibi aranacak arkadaşlar değillerdi. Ortada paylaşılacak bir iktidar vardı. Kavgaya tutuşanlar geçici bir isim üzerinde uzlaşıp Ebu Bekir'i seçtiler. O da yaşlıydı zaten ve bir yıl sonra sevgili peygamberine kavuştu. Sonra Hattab oğlu Ömer halife oldu, öldürüldü. Ebu Talib oğlu Ali geldi, öldürüldü. Osman geldi, öldürüldü. Bu halifeler diğer Müslümanlar tarafından katledildikleri için peygamberin Konstantiniyye kalesi üstüne sefer edilmesi emrini yerine getiremediler. Bu iş 670 yılında Muaviye oğlu Yezid'e kaldı. Büyük bir orduyla Konstantinopolis önlerine geldi, şehri kuşattı. Zorlu bir savaş oldu. Sonra Yezid, peygamberin emrini yerine getirmeyi başaramayarak çekildi. Hadi bu neyse, savaştır. Yengi de olur, yenilgi de diyelim. Ama Yezid'in halife olduktan sonra yaptığı bağışlanır bir şey değildi. Peygamberin cennet çocuğu olarak müjdelediği sevgili torunu Hüseyin'i, yanındaki 70 kişiyle birlikte Kerbela çölünde önce susuzluktan kırarak sonra da okla, mızrakla öldürttü. Böylece Hristiyan tarihindeki Yahuda İskariot'un altında uyuduğu ağacın çiçeklerini bile utançtan kızartan ihaneti İslam'da Yezid tarafından tekrarlanmış oldu. Bu yüzden İslam halifesi, yani peygamber vekili olmasına rağmen hiç kimse çocuğuna Yezid adını koymaya cesaret edemez. Çünkü peygamberin istediğini yapmamış, istemediğini ise yapmıştı. İman sahipleri yine ikrar ederler ki Ayasofya denen muazzam bina asırlardır ayakta durmasını, yapılırken alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberimizin mübarek ağız sularından birkaç damlanın harcına karıştırılmış olmasına borçluymuş. Eğer harcında iki cihan serverinin katkısı olmasa, binlerce yıl içinde öteki binalar gibi hak ile yeksan olması kaçınılmazmış. Bunu söyleyen iman sahiplerine bazı münafık kendini bilmezler, iyi ama derler, Ayasofya Kutlu Efendimizin dünyayı şereflendirmesinden 100 yıl önce yapılmıştı. Nasıl olur da doğmamış insanın ağız suyu alınıp binanın harcına karıştırılmış olabilir? Bu kafa karıştırıcı sözlere ilim sahibi olan bir mümin şöyle cevap verir. Yapılırken değil, büyük depremlerle kubbesi yıkıldığı zamanı kastediyoruz. Bu yıkılış Efendimizin doğduğu gün olmuştu ve şahadet ederiz ki her şey aynen anlattığımız gibidir vesselam. Üstelik bununla ilgili bir de el yazması kitap gösterirler. Yusuf B. Abdullah'ın Tevarih-i Ali Osman'ında şöyle yazılıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiğinde medainde Nuşi Revrani Adil'in köşkünün kubbesi zelzeleden aşağıya göçtü. Acem vilayetinde ateşperestlerin ateşi söndü. Ayasofya'nın kubbesi çatladı. İmparator o kubbeyi tekrar yaptırdı ve her yaptırışında yıkıldı. Neticede aciz kaldılar ve rahipler ittifak edip imparatora gelerek durumu anlattılar. Arap diyarında bir peygamber zuhur etmiştir. Adı Muhammed'dir. Onun dünyaya gelmesiyle bu kubbe yıkılmıştır. Derman ancak ondan gelir, dediler. İmparator Heraklius hemen itibarlı bir elçiyi hediyelerle Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Elçi mektupla varıp durumu bildirdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ağız suyunu alıp güzel bir taşa sürdü ve elçiye verdi. Bu taşı kubbeye koyunuz buyurdu. Elçi de taşı Heraklius'a götürdü. Heraklius taşı bina ustalarına verdi. Onlar da kubbeyi yeni baştan inşa ederken bu taşı kubbeye yerleştirdiler. Kubbe bir daha yıkılmadı. Bu sağlam belge karşısında itiraz sahiplerine susmaktan başka bir çare kalmaz. Herkesin bildiği gibi peygamberin Konstantiniyye'nin alınması emrini 2. Mehmet Han yerine getirdi. 1453 yılında Türklerden, Sırplardan, Kıpçaklardan, Almanlardan ve daha adı duyulmamış nice bir kavimden topladığı ordusuyla Konstantiniyye'yi aldı. İşin tuhaf yanı şu ki askerinin içinde Rumlar da vardı, Bizans'a karşı dövüşüyorlardı. Mehmet'in anası Mara Hatun'un babası Sırp kralı Brankoviç de üvey torununa yardım ediyordu. Buna karşılık Allah'ın hikmetinden sual olunmaz, Konstantiniyye surlarındaki burçlardan birinin savunmasında da Osmanlı şehzadesi Orhan bulunuyordu. Bizans'a sığınmış olan bu şehzade 600 yeniçerisiyle İmparator Konstantinos'un emrinde Osmanlı ordusuna karşı kahramanca savaşırken, şehrin düşmesi üzerine papaz kılığına bürünüp kaçmak istediyse de yakalandı ve oracıkta infaz edildi. 600 askerinin başına da aynı şey geldi. Hem de İmparator Konstantinos'un elde kılıç dövüşürken öldüğü yere pek de uzak olmayan bir köşede. Parantez içinde. Ben görmedim ama bilenler Konstantinos'un o tarihten beri başsız gövdesiyle Kırat'ının üstünde dolaşıp durduğunu anlatırlar. Ayasofya'nın kapısını arar ama başı dolayısıyla da gözleri olmadığı için bir türlü bulamazmış. Fatih unvanı verilen Mehmet, şehri alınca adını değiştirmedi. Peygamberinin hadisindeki isme sadık kaldı. Paraların üstüne Konstantiniyye yazdırdı. Ayasofya, Aya İrini gibi kiliselerin adlarını da değiştirmedi. Ne şehre ne de binalara, mesela Mehmediye demedi. Eğer isteseydi kim engel olabilirdi ki zaten? Ama değiştirmedi. Kendi unvanını da Kayseri Rum, yani Roma Sezarı olarak tescil etti. Sürekli gökyüzüne bakan ve oradan gelecek işaretlere göre hareket eden muazzam imparator, Helen'in oğlu ilk Konstantinos, nasıl ki güneşin üstünde yükselen bir haç görerek İsa dinini seçmişse, kurduğu şehrin ileride Müslümanların eline geçeceğini de görmüştü. Ama sonu tatlıya bağlanmış bir kehanetti bu. İmparator ve adamları bir kartalın yerden bir yılan kaptığını ve yükseklere uçtuğunu görmüşlerdi. Ne var ki bir süre sonra yılanla kartal ikisi birlikte yerdeki aynı noktaya düşmüşlerdi. Yani yılan kartalı yenmişti. Bunun üzerine Konstantinos'un adamları oraya gidip yılanı öldürmüş, kartalı da kurtarmışlardı. Bili ve görü sahipleri bu olayı imparatora kartal Bizans'tır, yılansa Müslümanlar. Bizans Müslümanlara darbe vuracak ama ne yazık ki onlar Bizans'ı yenerek bu yedi tepeli şehri alacaklar diye yorumlayarak tacidarı üzüntüye gark etmişlerdi. Bunun üzerine daha akıllı bir adam ortaya çıkıp, ama sonunda biz yılanı öldürüp kartalı kurtardığımıza göre bu şehir tekrar iman sahiplerinin eline geçecek diyerek imparatoru ferahlatmıştı. Ne var ki büyük imparatorun bilmediği şey, yüzyıllar sonra bile olsa atının sırtında Asya'dan gelen ve bıyıkları çok uzun olduğu için bunları ancak başının arkasına bağlayarak dövüşebilen büyük bir göçebe savaşçısının Roma ordusunu perişan edeceği, bu yenilgiden sonra da yeni Roma'nın bir türlü dikiş tutturamayacağıydı. Bizans'a savaş açmış olan Muhammed'in ümmetinin alacağı ilk zafer, komutan Muhammed Alparslan'a nasip olacaktı. Konstantiniyye sadece İslam peygamberinin mübarek ağız suyuna değil, başka emanetlerine de kavuştu. Her yıl ziyarete açılan hırka-i saadet ve sakal-ı şerif gibi emanetleri de İslam toprağı yapılmasını çok arzuladığı bu şehre getirildi. 1453'te Ezan-ı Muhammediye'ye kavuşan mübarek şehir, yalnız onun değil başka peygamberlerin de emanetlerine sahiplik yaptı. Konstantinos'un anası Helena'nın Kudüs'ten getirdiği emanetler, Hazreti İsa'nın üzerinde can teslim ettiği haçın parçaları, onu çarmıha çivileyen mıhlar, peygamberi bağlayan ipler, ayağına giydiği sandallar, çoğalan ekmeğin kırıntıları ve Hazreti Yahya'nın saçı da buraya getirildi. 1204'te şehri yağmalayan Haçlı ordusundan korumak için Forum Tauri yakınlarında bir kuyunun içine gömüldü bunlar. Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisinin kutsal tahtalarından da Ayasofya'ya kapı yapıldı. Hazreti Yahya'nın kemikleri buraya taşındı. Bunları da romancıya 7 akbaba ömrü sürmüş olan bir bilge anlattı. Yaşını yıllar yerine sayfa sayısıyla söylemeyi yeğleyen bir bilge. Arada bir hayalindeki olayları gerçek gibi aktarsa da bunları belagatle dile getiren bir anlatıcı. Ayrım sonu, sayfa 409.